Ayrım 30.
Yukarıda sıralanan, karşılığı bulunsa bile inandırıcı olmayan sorular Aleviliğin başlangıcında ortaya atılan, çözüm istenen düşünce ürünleridir. Bunların karşılığını aramak, Alevilik örtüsü altında yeni görüşlerin, yeni inançların doğmasına olanak sağlamıştır. Bunlar Aleviliği geliştiren, ancak başka inançlara bağlı topluluklar içinde yaşayan insanların, kendi eski inançlarını, geleneklerini, alışkanlıklarını sürdürmek için buldukları değişik giysilerdir. Bu giysiler yalnız düşünce ortamında dikilip uygun gövdelere giydirilmiştir. Oysa görünüşte Alevilik, yalnız Ali'nin imamlığı, bu görevin onun soyunca sürdürülmesi, İslam dininin ancak böyle ortamda gelişim olanağı bulabileceği, peygamberin izinden yürünmediği biçimde sergilenmiş, özellikle sünnilik bunu böyle gösterme eğilimini benimsemiştir. Daha Ali'nin sağlığında insanın tanrılığına inanan, bu gücü gene Ali'de gören kimseler vardı. Çevresinde bulunanlardan birisinin bir gün inanç tartışmalarının yapıldığı bir yerde Ali'ye dönerek "Sen tanrısın" demesi, Ali'nin de bu kişiyi öldürtmesi çok ilginç bir olaydır. İnsanın tanrılığına inanmak ne Ali yanlılarının ne de o dönemde yaşayan başka toplulukların bir buluşudur. Arapların da egemenliği altında bulundukları uzun bir süre Babil, Asur, Mısır devletlerinde kralların tanrı oldukları inancı doğal bir tutum sayılırdı. Babil kralının Tanrı'nın yanına varmak için ünlü kuleyi yaptırdığı söylencesi Ali'nin yaşadığı dönemde de biliniyordu. Kabe'yi süsleyen putların peygamber çağında kaldırdığı, en yüksektekinin uzun süre yerinde bırakıldığı da bilinmektedir. Hira Dağı'nın kutsallığı, Tanrı'nın insanları oradan seslendiği inancını Ali de, onun öncüleri de çok iyi biliyorlardı. Bütün bu eski inanç kalıntılarının insanı tanrılaştırma eğilimlerinin birdenbire Alevilikle ortaya çıktığı söylenemez besbelli. İşte Aleviliği besler görünen bu eski inanç kalıntıları sonradan Alevilik içinde değişik akımların doğmasına olanak sağlamıştır. Alevilik kapsamına giren kuruluşları bir bir saymak, doğuşlarını, gelişimlerini, süreçlerini anlatmak çok uzun bir çalışmayı gerektirir. Burada o yola gitmeyeceğiz. Yalnız Ali'nin Müslümanlar arasında çok tutunmasının başka bir nedenini de açıklamakla yetinelim. Peygamberin "Ben bilim iliysem Ali onun kapısıdır. Ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir" gibi sözleri yazılı kaynaklarda tartışmasız olarak sergilenmiştir. İşte bu Ali sevgisinin kökeninde peygamberden gelen böyle yönlendirici öğeler de vardır. Ali'nin tanrılığını ileri süren, Alevilik içinde yer almış gibi görünen, gerçekte başka bir görüşü bu örtü altında sergileyen inancı Ali Allahi denir. Bu inancın kökeninde kralların tanrı sayıldığı çok tanrıcı dönemden kalma birikimler vardır. Ali'nin bilgi, olgunluk, yetkinlik, güç bakımından yaşadığı toplumda sivrilmesi, büyük bir değer, bir saygınlık kazanması, kralın tanrılığına inanmaya alışmış insanlarda Ali de tanrıdır izlenimini uyandırmıştır. Alevilik bu olmasa bile içinde yer alanların kiminde böyle bir kanı vardır. Kur'an'ın getirdiği inanca göre tanrı görür, bilir, duyar, yapar, düşünür. Yaratır, yok eder, kızar, cezalandırır, ödül verir, sever, kovar, güler, kükrer, bunun gibi. İnsanın yaptığı ne varsa yapar, gerçekleştirir. Bu eylemlerin yorumunda insan tanrı yakınlığı açıktır. Bu nitelikleri Ali'de gören bir bilgisizin ona tanrı demesi, kendi anlayış ortamına göre şaşılacak bir olay değildir. Olay bir tarih gerçeği niteliğinde çağların içinden süzülerek yaşama koşullarına, yaşam olanaklarına göre biçimlenerek değişik kılıklarda ortaya çıkan bir insan gereksinmesidir. Bu olay kendi özüne değil, ona karşı çıkana, onu kendi içinde eritmek isteyene yabancıdır. Bu yabancılaşma da varlığını sürdürme gereğinin yarattığı kaçınılmaz bir durumdur. Söz gelişi İslam dininin tek kitabı vardır. Kur'an. Onun bir açıklanış niteliğinde hadisler. Oysa bu tek kitaptan, peygamberin ölümünden çok kısa bir süre sonra değişik kurumlar oluşturacak yorumlar üretildi. Ufak, büyük, 30'un üstünde mezhep, yüzlerce tarikat doğdu. Üstelik bu kuruluşların çoğu peygamberin ölümünden 3-4 yüzyıl sonra oluştu. Aşağı yukarı her 10-15 yılda bir kuruluş ortaya çıkmış demektir. Aleviliği böyle bir ortamda görmek, açıklamaya çalışmak gerekir. Onun yapısı, öğeleri, ilkeleri hangi kaynaklardan beslendiğini sergileyebilecek özelliktedir. Tarikat kütüklerinde geçen dizilere göre birkaçı dışında hepsi Ali'den kaynaklanır. Buna karşın çoğu Ali'nin görüşünü benimsememiştir. Halvetilikle Bektaşi'nin ikisi de Ali'den kaynaklanır. Kütüklerine göre. Oysa ikisini nitelik bakımından yan yana koyma olanağı yoktur. Alevilik ayrıldığı dallara göre açıklanırsa daha tutarlı, daha ayrıntılı olur. Burada tek başına Alevilik diye bir kuruluş yok. Bir kuruluşlar topluluğu vardır. Yukarıda söylenenler bu topluluğun genel nitelikleridir. Aleviliğin İran kolunun Şiilik olduğunu söyledikten sonra Anadolu'daki kolunun da birkaç dala ayrıldığını belirtmiştik. Anadolu Alevilerine Sünnilerce değişik adlar verilmiş, kimi dönemde bunlar Kızılbaş sözcüğü altında toplanmıştır. Kimi dönemde de bunlara Akbaşlar, Yeşilbaşlar, Karabaşlar, Açıkbaşlar gibi adlar verilmiştir. Bu adları Anadolu Aleviliğinin kolları sayanlar da vardır. Ancak bu gerçeğe uygun değildir. Bu adların kaynağı konusunda da söylentiler çok değişiktir. Bir söylentiye göre Akbaşlara bu adı İmam-ı Azam vermiştir. Bu söylenti doğru değildir. Belli, İmam-ı Azam yaşadığı çağda Anadolu'da böyle bir kuruluş yoktu. Alevilikten esinlenen ahilik bile İmam-ı Azamca biliniyordu denemez pek. Karabaşlar ise Sıffın Savaşı'nda bulunduğu ileri sürülen Şam Alevilerine denirse de tarih bakımından bunun güvenilir bir nedeni yoktur. Çünkü Karabaş sözcüğünün o yıllara değin gittiğini gösterir bir kesin kaynak bilinmiyor. Yeşilbaşlar İran Alevileri, Açıkbaşlar da Özbek Alevileriymiş. Bu adlar olsa olsa Anadolu Aleviliğinin ortaya çıkışından sonra doğmuştur. 7. yüzyıl ortalarına değin gidemez. Aleviliğin en aşırı kollarından biri de Arapça, Gulu, aşırılık sözcüğünden gelen Galiye'dir. Bu kola göre Tanrı insan biçimindendir. Bunun kanıtı da, daha önce söylendiği gibi, Kur'an'la bildirilen tanrısal niteliklerdir. Ancak bu nitelik en olgun, en yetkin insanda toplanabilir. En olgun, en yetkin insanda Ali'dir. Öyleyse Ali, Tanrı'dır. Tanrı, gerçekte Kur'an'ın bildirdiği gibi değildir. Dahası Kur'an yanlış anlaşılmıştır. Kur'an'da insan olarak gösterilen Tanrı, sanıldığı gibi soyut değil, somuttur. Ali'nin varlığında görünüş alanına çıkmıştır. Bu nedenle insanla Tanrı birdir, özdeştir. Tanrı, olgunluk bakımından en yüksek aşamaya varan insandır ya da en yüksek olgunluğa ulaşan insan Tanrı'dır. Galiye inancına göre kadın, erkek eşittir. Sünniliğin ileri sürdüğü biçimde bir erkek üstünlüğü yoktur. Bu eşitlik dolayısıyla kadında istediği erkeği seçebilmeli, istediği erkekle evlenebilmelidir. İslam dininin yürürlüğe koyduğu evlenme biçimi sapkınlık, evlenme koşulları da yalnız erkeği koruduğu için geçersizdir. Tüzeye uygun değildir. Ne varsa bu dünyadadır. Bu dünyanın dışında ötesinde başka bir dünya yoktur. İnsan için yaptıklarından sorumluluk varsa Kur'an'ın söylediği öte dünyada değil, içinde yaşanılan bu dünyadadır. Cennet, cehennem, yargı günü, ölümden sonra dirilip Tanrı katında sorguya çekilmek gibi sözler boştur. Galiye'ye mezhep diyenler de vardır. Öyle olsa da olmasa da benimsediği inancın içeriği değişmez. Galiye'nin ileri sürdüğü düşüncelerin kökeni İslam dini değildir. İslam dinine karşı direnen eski inançların yeni bir biçimle ortaya çıkışıdır. Bu sergilenen aşırı düşünceler İslam dininden önce Arap toplumunda vardı. İnsanın tanrılaştırılması yeni bir inanç değildi. Çağımızda bile uygarlığın bunca gelişmesine, büyük buluşların ortaya konmasına karşın insanı kutsallaştıran, özellikle şeyh denen tarikatçılardan olağanüstü başarılar bekleyen kimseler az değildir. Galiye'den etkilenen başka Alevi kuruluşları da vardır. Onlara bu ad verilmemekle birlikte insanı doğal varlığının dışında görmeyi severler. Buna bir din gibi bağlanırlar. Galiye gerçekte bir imamlık sorunundan doğmamıştır. Bu sorunun örtüsü altına saklanmış bir çok tanrıcılıktır. Babailik. 12. yüzyıl sonlarıyla 13. yüzyıl başlarında Anadolu'ya İran üzerinden göçüp gelen Türk topluluklarının yaydıkları yöresel bir inanca verilen ad Babailik'tir. Bu inancın kaynağı eski çok tanrıcı dönemlerden gelen birikimlerdir. İslam tarihçileri olaya kendi inanç açısından bakarak konunun özüne inme gereği duymadılar. Böyle bir gerekliliğin varlığına da inanmadılar. Baba sözcüğü ilk çağdan beri değişik biçimde vardır. Yönetici, eğitici, öncü, bunun gibi anlamındadır. Asya Türkçesinde baba sözcüğü yoktur. Bu sözcük Türk diliyle açıklanamaz, anlam değişikliğine de uğramıştır. Babailik, Sünni inançlarına karşı geleneksel inançları savunma gereğinden doğmuş, insan-tanrı ilişkisini somutlaştıran, insana dünyada gerçek yerini vermek isteyen, onu boşluktan kurtarıp dünya yurttaşı yapmayı amaçlayan bir akımdır. Bu akıma göre insan yaşamı boyunca Tanrı ile yakınlık kuran, arada uçurum, boşluk bırakmayan, bırakmaması gereken bir varlıktır. İnsan her gün Tanrı ile yüz yüzedir. Tanrı kimi kişileri görevlendirebilir, onlar aracılığıyla buyruklarını yürürlüğe koyabilir. Gerçekte insan, Tanrı, evren özdeştir. Ayrılık bir görünüştür, görünüşe kapılarak yanılmadır. Bu inanç bir yandan çok tanrıcı döneme, bir yandan da Ali'ye duyulan sevgiye dayanır. Ali'nin tanrı olduğunu söyleyenler de vardı. Bunlara Ali Allahiler deniyordu. Ali bir insan bireyi olarak tanrı değil, insan olarak tanrı sayılıyordu. Bu görüşün yanlış yorumlanması, Ali'nin belli bir birey olarak tanrılığı kanısını uyandırmış, yanılgıya yol açmıştır. Babailik benimsenmiş bir inancın korunmasını, belli katılıklarla gelen inanç karşısında tutulmasını isteyen bir eylemdir. Bir yanda güneyden gelen değişmezlik içinde yürüyen bir inanç, öte yanda yönetimle inancı özdeşleştiren başka bir katılık. Arada ezilen, sömürülen bir kesim vardır. Bu kesim, babailiğin tutunduğu kırsal yaşam alanıdır. Bu alanı sömüren yönetim, yeni, kesin, değişmez diye nitelenen inanca sırtını dayamış, kırsal kesimin öz suyunu emiyor. İşte babailik, bu öz suyun inanç örtüsü altında emilmesini önlemek için, kırsal kesimden illere doğru inen bir kendini koruma eylemine geçmiştir. Bu eylem, bütün insanlar arasında özdeşlik, eşitlik istiyor. Babailik yanlılarının kaynağını araştırdığımızda, karşımızda kökü dışarıda, sömürgen inançlara karşı kendi benliğini korumak isteyen su katılmamış bir Türk topluluğunun görüşünü buluruz. Anadolu'da babailik inancını yaymak isteyen, başlatan insanların hepsi Horasan Türkleridir. Anadolu'da bu akımı benimsemiş bir Hristiyan bilinmiyor. Anadolu'ya Selçuklular döneminde gelen Türk boylarının hepsinin İslam inançlarını yayma amacı güttüklerini sananlar, bu varsayımlarının doğru olmadığını anlayınca karşıt yoruma giriştiler. Bu yorum, babailiğin kaynağından değil, kendisiyle çelişen anlayış açısından görülmesine yol açtı. Bunun sonucu, bir inanç akımı, kurulu düzeni yıkmak için dine aykırı bir girişim diye nitelendi. Babailikle gelen inançlar Anadolu insanına yabancı değildi. Üretici halk topluluğunun çoğunlukta olduğu kırsal kesimde yaygındı. Bunun en açık kanıtı sonraki yüzyıllarda koyu, katı Sünni inançlarının gene bu kesimlerde önemli değişikliklere uğraması, illerde olduğu gibi benimsenip uygulanmasıdır. Babailiğin içerdiği inançları yaymaya çalışan Baba İshak ile Baba İlyas, eski bir inanç geleneğinin Anadolu'da çalışan öncüleridir. Onlara karşı çıkanlar da Sünniliğin egemenliği uğruna savaşan illerde yerleşmiş, üretici olmayan varlıklı kesimdi. Olaylara böyle bir yaklaşımla el atılırsa sorun daha kolay çözülür. Babailiğin Anadolu'daki bütün öncüleri bilinmiyor. Bilinenler Baba İshak, Baba İlyas, bir de Sarı Saltuk'tur. Baba İshak, Babailiğin doğuşu. Horasan'dan gelip Halep dolaylarında Kefersut'ta yerleşmiş bir Türk ailesindendir. Kefersut'ta doğdu. 1240'ta Amasya'da öldü. Yaşamıyla ilgili bilgileri öncülük ettiği bir ayaklanma nedeniyle yazılan kaynaklardan öğreniyoruz. Gençlik dönemiyle ilgili bilgi yoktur. Selçuklu İmparatorluğu'nun bunalımlı bir döneminde Amasya'ya gelip yerleşerek Baba İlyas'tan etkilenmiş, onun düşüncelerini benimsemiş, sonra Babailik adı verilen kuruluşun ikinci önderi olmuş. Tarih kaynaklarının bildirdiğine göre Baba İlyas'ın dervişlerinden olan Baba İshak, Amasya'ya geldikten sonra ilişki kurduğu Baba İlyas'ın düşüncelerini benimsemiş, onları kırsal kesimlerde yaşayan büyük halk topluluklarında yaymaya başlamış. İmparatorluğun Moğol saldırıları nedeniyle epeyce sarsıldığı bu dönemde bir ayaklanma niteliğine bürünen Baba İlyas ile dervişi Baba İshak'ın yönettikleri olayı bastırmak amacıyla ordu düzenleyen 2. Gıyasettin Keykubat başarı sağlayamamış. Konya'dan ayrılarak Kuba-Dabat kasrına çekilme gereğinde kalmış. Bir süre sonra olayı el koyan Mübarizüddün Armağan Şah ise Amasya, Sivas, Tokat dolaylarında Baba İshak'ın birliklerini kuşatmış, tutukladığı Baba İshak'ı öldürtmüş. Baba İshak yeni bir düşünce ortaya atmamış. Etkisinde kaldığı Baba İlyas'ın görüşlerini benimseyerek yaymaya, onlara bir kurum, tarikat niteliği kazandırmaya çalışmış. Baba İlyas'ın ileri sürdüğü düşüncelerin bir uygulayıcısı durumunda olan Baba İshak, sonraları Babayilik adıyla kaynaklara geçen bir inanç kurumunun ikinci kurucusu sayılmıştır. Baba İshak'ın yaymaya çalıştığı düşüncelerin kaynağını bir yandan eski bir Asya dini olan Şamanlık, bir yandan yeni Platonculuk ve eski Anadolu Yunan felsefesinden beslenen, İslam dininin önerdiği inanç ilkeleriyle biçimlenen, sonraları Alevilik diye adlandırılan akım oluşturmuştur. İnsan sevgisine dayanan, emekle geçinmeyi, yeryüzünün bütün insanların yaşamları için ortak bir yurt olduğunu, kadın erkek eşitliğini ilke edinen Babayilik, daha çok kırsal kesimlerde, yoksul topluluklar arasında yayılmış. Bir süre sonra Selçuklu yönetimine karşı bir ayaklanma niteliği kazanmıştır. Başlangıçta bir inanç kurumu olarak ortaya çıkan Babayilik'in, sonraları bir halk ayaklanmasına dönüşmesinde başlıca etken, aşırı bir tüketici durumunda bulunan, büyük illere karşı tek üretici olan kırsal kesim insanların eşit haklar isteyen tutumudur. Baba İshak, bir yandan ayaklanmaları körüklemiş, bir yandan da sonradan Bektaşilik adıyla ortaya çıkacak olan kurumun, o kurumun düşünce ve inanç ortamını yaratan Hacı Bektaş Veli'nin öncüsü olmuştur. Tarih kaynakları Baba İlyas, Baba İshak ikilisinin öncülük ettiği bu olayı, ondan esinlenen kuruluşları batini diye nitelemektedir. Bu kaynaklara göre Babayilik'in özü İslam dinine, özellikle şeriat düzenine aykırıdır. Bu nedenle de sapkındır, ortadan kaldırılması gerekir. Öte yandan batini diye nitelenen bu kuruluşun öncüleri olan Baba İlyas, Baba İshak'a göre Ali'ye bırakılması gereken imamlığın onun elinden alınması ile İslam dininin savunur görünenler, onları tutanlar suç işlemişlerdir. Baba İshak da Baba İlyas gibi tinin gövdeden gövdeye geçtiğine, peygamberin tininin Ali'de yeniden ortaya çıktığına, bu tinin tanrısal bir nitelik taşıdığına inanmıştır. Çevresinde toplananlara kendisinin insanları uyarmak, aydınlatmak, doğru yola götürmek, bozulan evren düzenini sağlamak için görevlendirildiğini, bu görevi kendisine Tanrı'nın verdiğini aşılamıştı. Ona göre Tanrı, gerçek bir varlık olarak önce peygamberde, sonra Ali'de, daha sonra da kendisinde görünüş alanına çıkmıştır. Bu nedenle kendi varlığı, taşıdığı tanrısal tinden ötürü kutsal bir nitelik taşır. Bütün doğru yolu arayan insanların ona uymaları, onun buyruklarını yerine getirmeleri gerekir. Tanrı'nın görevlendirdiği kimseler, görünüşte öteki insanlara benzerlerse de, taşıdıkları tim bakımından daha üstün yetenekli, daha yüksek aşamada bulunan Tanrı'ya yakın kişilerdir. Baba İshak'ın etkisi ölümünden sonra daha hızlı gelişmiş, daha geniş bir alana yayılmıştır. Özellikle kırsal kesimde, Tokat, Amasya, Sivas dolaylarında, daha sonra Batı Anadolu'da Bektaşiliğin tutunduğu yörelerde, 14, 15, 16. yüzyıllarda Balkanlarda, Müslümanların bulundukları bölgelerde, Baba İshak ülküsü bir inanç niteliğine bürünerek kurumlaşmıştır. Rumeli Bektaşiler için Baba İshak, yalnız bir inanç kurucusu değil, toplumda düzen sağlayıcı bir kimse olarak saygı görür. Bir söylentiye göre, Anadolu'nun orta kuzeybatı bölgelerinde yaşayan Çepniler, başlangıçta Baba İshak ayaklanmalarına katılmış, sonraları onun görüşlerini yaymaya çalışmışlardır. Bektaşi Kızılbaş Ozanlar, Baba İlyas, Baba İshak adına birçok koşuk düzenlemiş, tarikat yazınının ana konularından biri durumuna getirmişlerdir. Baba İlyas Horasan'da doğdu, 1240'ta Amasya'da öldü. Yaşamının ilk dönemi konusunda yeterli bilgi yoktur. Yalnız Anadolu'da, özellikle Amasya yörelerinde, öncülük ettiği bir ayaklanma nedeniyle yazılı kaynaklarda geniş bir yer tutmuştur. 13. yüzyıl ortalarında Selçuklu İmparatorluğu'nun Moğol akınlarıyla sarsıldığı dönemlerde, İslam dininden, eski İran, Anadolu inançlarından, Hristiyanlıktan kaynaklanan bir birikimi nedeniyle toplumda bunalımlara yol açan olay başlamıştı. Bu olayların öncülerinden biri, bir bakıma en etkilisi olan Baba İlyas, Horasan'dan gelen Yesevi tarikatının inançlarıyla beslenen, bu inançları Anadolu'da yaymaya çalışan bir derviş olarak bilinir. Sonraları Babayilik adı verilen, Batini diye nitelenen bir tarikatın kurucusu olan Baba İlyas, aşırı ölçüde Ali'ye bağlanmış, inançlarını şamanlıkla yoğurup karmış bir kimsedir. Onun anlayışına göre gerçek olan bu evrendir. İnsanla Tanrı arasında varlık bakımından önemli bir ayrılık yoktur. İnsan Tanrı'ya, Tanrı insana en yakın olan bir varlıktır. Yeryüzü bütünüyle bir devlet niteliğindedir. Bu devletin tek yöneticisi de Tanrı'ya en yakın olan, tanrısal nitelikler taşıyan Ali'dir. Ali, peygamberin ölümünden sonra toplumun başına geçmesi gereken bir kimsedir. Onda tanrısal tin varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle tek gerçek İmam Ali'dir. Bu din gereğine uymayanlar tanrı ya da peygamberin kurduğu geleneğe de dine de aykırı davranmışlardır. Toplum, bireylerin kadın erkek ayrımı gözetmeksizin oluşturdukları bir bütündür. Bu bütünün içinde bütün insanlar birbirlerine eşittirler. Gerek Selçuklular, gerekse onların egemenliği altında bulunan beylikler, bu toplum düzeni bakımından Tanrı'nın buyurduğu yoldan ayrılmışlardır. Yeryüzünü güçlüler kendi aralarında bölüşerek eşitliği ortadan kaldırmışlardır. Yeryüzü, bütün insanların şu senindir, bu benimdir demeden ortaklaşa, kardeşçe, barış duyguları içinde yaşamaları, ürünlerinden yararlanmaları gereken bir alandır. Bu ortaklaşa yaşanması gereken alanda tin denen dirilik verici, düşünme eylemini sağlayıcı tanrısal varlık gövdeden gövdeye geçerek kendini sürdürür. Gövdeler kendilerine dirilik kazandıran tinin bulunduğu varlık aşamalarıdır. Bir gövdede bulunan tin, o gövdenin gerçekleştirdiği eylemlere göre başka bir gövdeye geçer. Bu geçiş bir olabileceği gibi bir alçalma da olabilir. Yalnız Tanrı'dan Peygamber'e, ondan Ali'ye geçen tin, aşama bakımından en üstün, en yüce basamaktır. Tanrı insanda yeryüzünde görünüş alanına çıkar, bütün insan eylemlerinde tanrısal tinin etkisi vardır, açıktır. Bunu kavramak için insanın ne olduğunu bilmek, tinin önemini anlamak gerekir. Toplum böyle bir anlayışla yönetilmeli. Şeriatın değil, Ali izleyenlerin benimsedikleri yaşama düzeni uygulanmalıdır. Baba İlyas'ın ileri sürdüğü söylenen, ancak onun elinden çıkmış bir yazılı kaynak bulunmadığından çağdan çağa geçerek değişik inanç varlıklarıyla karışan bu düşünceler Anadolu'da, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar üzerinde büyük etkiler yaratmış, yöneticilere karşı ayaklanmaları olanak sağlamıştır. Selçuklu İmparatorluğu'nun yönetim bakımından şeriata, sanat, düşünce yönünden eski İran uygarlık ürünlerine dayanan toplum anlayışı, yaşama düzeni, Baba İlyas'ın olduğu söylenen görüşlerle bağdaşmıyordu. Kırsal kesimde yaşayan, o çağ toplumunun çoğunluğunu oluşturan halk topluluğu, ağır vergiler koyan yönetime karşı direniyor, yer yer baş kaldırıyordu. Baba İlyas'ın etkisinde kalan bu büyük topluluk ayaklanınca, bir iç savaşa dönüşen olaylar hızla gelişti. Ayaklanmanın öncüsü sayılan Baba İlyas yakalanarak, şeriat kuralları gereğince yargılanıp asılarak öldürüldü. Ancak onun asılması olayları yatıştırmaya yetmedi. Yeni çalkantıların doğmasına yol açtı. Anadolu'da tarikat denen Ali'ye bağlı, üretim, tüketim bakımından yönetim yetersizliğinden kaynaklanan yeni kuruluşlar ortaya çıktı. Başta başkent Konya olmak üzere, büyük illerde Mevlevilik, kırsal kesimlerde Alevilik diye nitelenen kurumlar ortaya çıktı. Alevilikle nitelenen kurumların kaynağı, Babailik adı verilen ve Baba İlyas'la başladığı söylenen kuruluşa bağlandı. Baba İlyas'ın ölümünden sonra ortaya çıkan ve Ali'ye bağlanan kuruluşların şeriata uymayan davranışları suç sayılarak yasaklandı. Alevilikle ilgisi görülenler topluca öldürüldü, sürüldü. Aşırı bir şeriat düzenini benimseyen, sünnilik denen inanç kurumu dışında bir kaynak tanımayan Osmanlı yönetimi, Selçukluların bu geleneğini sürdürerek Aleviliğe karşı daha geniş bir kıyım, yıldırma ve sindirme eylemine girişti.